Herkese merhabalar ve iyi bayramlar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüyle bayram filan demeden karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş. Karşımda bizlere Yunanistan'dan seslenen Tuğçe Arslan Üçer var. Gayet derli toplu, düzenli bir şekilde bugün bunu düşündüm. 30 küsür bölüm oldu. Bir hafta ara vermedik. Kendimizi tebrik etmek istiyorum izninizle. Hani bayram ya, böyle insan coşkulu bir duygu durumunda olunca kendimi de sizi de tebrik edelim istedim. Efendim bu hafta başlıkta gördüğünüz üzere tutku üzerine konuşacağız. Geçen hafta söylemiştik, bir süre böyle bir ikili ilişkilerin temel konuları üzerine akıl yürütelim istiyoruz. Geçen hafta bu çerçevede manipülasyonu konuşmuştuk. Biraz tatsız bir konu kendisi malum. Bu hafta daha tatlı bir şey konuşacağız. Ya da tatlı mıdır tutku bilmiyorum. Ama insan pek çok şeye tutku duyabilir ama biz ikili ilişkilerdeki karşılıklı insanın insana duyduğu tutku üzerinden konuşmayı düşünüyoruz. Bu bölümün sponsoru ve destekçisi yine, artık yine diyeceğim, Doku Klinik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bize sundukları destekleri için. Şimdi yine uzun uzun konuştum. Dediğim gibi yani pek çok tarafından ele alınabilecek bir şey ve aslında bir soruyu da sorarak başladım. Acaba güzel bir şey mi konuşacağız diye. Çünkü tutku aslında kökeni itibariyle acı çekmek sözcüğünden doğmuş bir şey. Latince, geç Latince'deki passio bildiğiniz acı çekmek anlamına geliyor. Ve dolayısıyla acı veren bir tarafı olduğunu biliyoruz. Güçlü, inatçı, zor kontrol edilebilen bir duygu. Ama bence yaşadığımızı hissettiren en temel şeylerden biri. O yüzden ben güzel bir şey konuşacağımızı düşünüyorum. Bir alıntıyla başlayayım ve Tuğçe'ye devredeyim bu çizdiğim çerçeve ekseninde. Carlos Fuentes, ki bu bölümde adı muhtemelen 150 kere falan geçecektir kendisinin, Meksikalı yazar. Tutku içinde yaşadığımız öğedir, onsuz bir bitki gibi yaşayabiliriz ancak diye yazmıştı Deri Değiştirmek kitabında. Bu bir tanım mıdır? Bence tanımdır. Edebi bir tanımdır, süslü bir tanımdır ama bence bir tanımdır deyip buradan Tuğçe'ye devredeyim. Sence Tuğçe nasıl bir şey konuşuyoruz? İyi mi, kötü mü? Zor bir şey konuştuğumuz kesin ama sen nereden başlamak istersin?
Şimdi 30 bölüm deyince şöyle düşündüm. Bence yani bu kadar fazla bölüme ve bir bayrama yakışan bir bölüm olmuş. Çünkü demek ki biz de tutkuyla bu işi yapıyoruz ki bu kadar uzun süre sürdürebilmişiz. Başka türlüsü olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde bir yerde kopardı konu. Tutkuyu en çok buradan ele alabiliriz. Zannediyorum ki bu denli var olma gücü veren.
29. bölümmüş bu. Bir kontrol ettim. Yani 30 denebilir. Hani yanlış olmasın.
Tamam,
haftaya
okay. 30. Tamam, yani aslında söylemeye çalıştığım şey bu kadar uzun, bu kadar aralıksız ve bu kadar aslında insanı bir yandan da motive eden ve İngilizce hani drive etmek denir ya, böyle gerçekten alıp götüren bir his tutku. O yüzden de İyi tarafları, evet kötü tarafları, belki her duygu gibi farklı farklı yerlerinden ele almak lazım ki bu kadar yoğun, aşkın bir duygunun da acı çekmeyle ilişkisiz olması çok da muhtemel gözükmüyor bana. Çünkü her şeyin içinde birazcık acı var. Şimdi tutkunun tanımına baktığımızda bu istenç, yani istekten doğan ama aslında yargıları aşan güçlü bir coşku diye bir tanım var. Bu yargıları aşma meselesi benim çok hoşuma gitti. Tutkuyu tanımlarken, çünkü işte aşkta tutkuyu, cinsellikte tutkuyu, belki biraz işte şehvetle olan ilişkisini falan tanımlarken o yargıların dışına çıkmak çok da doğru bir tanım. Çünkü tutkuya baktığımızda çok uzun süredir ve herkes, yani aslında Yunan mitolojisinden beri çok fazla tartışılan bir kavram. Mesela Stoacılar diyorlar ki tutku ruhun bir devinimidir ve akılla çelişir. Bu nedenle de doğayla çelişir. Şimdi onların açısından baktığımızda tutku kötü bir şey gibi geliyor. Mesela Yunan mitolojisinde, tragedyalarda baktığımızda onlar da diyorlar ki tutku tanrıların insanın kalbine koyduğu bir huzursuzluktur. Evet, bu açıdan da haklı olabilir. Gerçekten böyle çok coşkulu bir his olduğu için bir huzursuzluk da yaratır. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Tutku aslında insanın içinden gelen en temel duygudur. Çünkü var olmak, var olma ihtiyacı bir tutkudur. Var olma tutkusu bizi her gün yeniden var eden ve ölümü değil de yaşamı seçmemize sebep olan şey aslında tutkudur. O yüzden belki en başa dönersek tutkuyu ben en derin hissimiz ve hazımız olarak tanımlayabilirim sanırım.
Güzel bir giriş oldu Tuğçe Hanım. Sizi tebrik ediyorum öncelikle, haddim olmayarak. Tatildeyim falan dememiş, çalışmışsınız dersiniz. Aferin, helal olsun. Gerçekten tutkuyla bu işi yaptığınızı ispatlamış oldunuz. Şöyle, çok çok katılıyorum söylediğin şeylere ama yani senin söylediklerine katılıyorum. Stoacılara katılmıyorum. Huzursuzluk veren bir taraf olduğu kesin ama yaşamak da huzursuzluk verici bir şey. Ve yaşadığımızı hissettiğimiz anların pek çoğu da çok huzurlu anlar olmayabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir çelişki görmüyorum aslında. Ben tutku duymanın bir tür yeti olduğunu da düşünüyorum. Yani insanın herhangi bir şeye tutku duyması için derinleşmesi lazım. Ve bence biraz tutkusuz bir çağda yaşıyoruz bu anlamda. Çünkü genel olarak her şeyden birazcılık gibi bir hayata bakışımız var yani. Yani herkes her şeyi, ne bileyim ben, biraz seyahat ediyor, biraz dizi izliyor, biraz kitap okuyor, işte biraz restoran geziyor. Ama böyle tutkuyla ve böyle sonuna kadar derinleşecek biçimde bir şeye odaklanmıyoruz. Dolayısıyla her ne kadar tutkuların, özellikle şehvetle ilgili, yani o tür bedensel tutkuların daha görünür yaşandığı bir çağda yaşıyor olsak da, bence tutkunun birazcık iktidarının zayıfladığı bir çağda yaşıyoruz ve bunu biraz üzücü buluyorum kendi adıma. Bu bir yeti ise eğer, geliştirilebilir tabii ki bütün yetiler gibi ve bence bunu yapmıyoruz. Şöyle bir şey, şimdi tutku özellikle bugün konuşacağımız çerçevede bedensel veya işte tensel hazla dayalı tutku, genel olarak utançla eşleştirilen bir şey. Yani çok gösterilmemesi gereken, tırnak içinde ayıp, kültürden kültüre dozu değişmekle beraber, yani batı kültürlerinde bile böyle çok kolayca sahiplenilen bir şey değil. Ben burada bir cümle alıntılamak istiyorum. Norveçli yazar Vigdis Hjorth'un Postane Günlükleri kitabında şöyle bir cümle vardı. İnsan tutkularını gerçekleştirmediğinde ne tür bir utanç duyuyordu acaba? Ben bu soruyu çok kıymetli buluyorum. Çünkü tutkularımızdan utanmayı öğrendik biz hepimiz. Ve fakat aslında tutkuları gerçekleştirmemekten de bir utanç duyulabilir. Hatta duyulması gereken utanç belki de odur. Çünkü kendimize bir tür ihanettir tutkularımızın peşinden gitmiyor olmak. Belki biraz bu tutkunun utançla ilişkisine dair konuşabiliriz buradan yola çıkarak. Yani o tükaka halini nasıl aşabiliriz, ne yapmak lazım insan? Yani böyle bir tutkun mesela sözcüğü sıklıkla deli anlamında da kullanılan bir şeydir ya, işte bir şeye tutkun ve işte kafayı yemiş şeyde, ya da tutkudan delirdi. Yani böyle olmak zorunda mı, bu kadar böyle bir dışlanan bir şey olması bir mesele çok uzun yıllardır böyle. Biraz böyle tutkuyu sahiplenmek gerektiğini, aksinin utanç verici olduğunu düşünüyorum ben.
Çok önemli noktalara parmak bastınız Eylül Hanım. Öncelikle birbirimizi övmek için bu bölümde toplanmışız gibi oldu ama şimdi sizden önce Kierkegaard gerçekten içinde yaşadığı çağı, daha o zamanlar bak düşünün ki, tutkusunu yitirmiş bir çağ olarak nitelendirmiş. Çünkü o zaman biliyorsun işte Hegel, Kant falan çok akıl ve bilimle açıkladıkları için yaşadığı çağı. O da diyor ki yani evet tabii ki akıl ve bilimle açıklanabilir ama bu çok indirgemeci bir yaklaşım olur. Oysa ki insanlığı geliştirmede, fizik ötesiyle bağlantı kurmada, bu dünyayı değil ama aynı zamanda sonsuzu veya işte inanıyorsanız Tanrı'yı hissetmede, absürt olanı, paradoks olanla ilişki kurmada hep tutkunun önemli bir yeri vardır diyor. Çünkü bunu insandan tutkuyu alırsanız geride bir baston ve kerpiç kalır. Hatta böyle tanımlamış. Şimdi utanca da gelince, bunu hani bilerek mi söyledim, bilmeyerek mi söyledim bilmiyorum ama psikolojide depresyonun panzehirini haz, utancın panzehirini de aynı şekilde haz olarak tanımlıyorlar. Yani buradaki şey şu, bu haz tabii ki tutkuyla çok eşleşen bir kavram. Genelde böyle depresyonun panzehiri deyince o mutlulukmuş gibi algılanır. Sanki böyle hani mutluysak depresyona girmek için bir sebep yok gibi. Ve o mutluluğun peşinden koşmak aranan şey. Ama baktığında mutluluk çok anda ve geçici bir kavram aslında. Mutluluk çok anlar arasında. Ama tutku, haz çok daha uzun süreye yayılan ve bizi çok daha diri tutan bir şey. O yüzden de böyle aslında orada işte o hazın peşinden koşmak, tutkunun peşinden koşmak, bazen böyle çok kulağa büyük gelip senin dediğin gibi böyle utançla eşleştirilen bir şey. Yani sanki orada böyle utanılacak bir durum varmış gibi görünüyor. Özellikle şehvetle eşleştirilen tutku ama insanı gerçekten canlı tutan, var olduğunu hissettiren ve böyle daha aslında uzun süreler içerisinde bir noktada mutluluğa da ulaşmamızı sağlayan şey bu anlamda bizim tutkularımız. Şimdi sen söyle deyince evet, yani böyle hep küçük küçük şeyler ama hiç tutkuyla yapmadığımız şeyleri söyleyince çağımız tam da bunun çağı. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim burada. Mesela senin edebiyatla olan ilişkinin bence insanlara bu kadar geçmesinin ve orada farklı bir şey görmelerinin sebebi senin bunu gerçekten tutkuyla yapıyor olman. Bunu hem dışarıdan bakan biri olarak söyleyebilirim. Bence senin hayatına bakan biri bunu zaten ne kadar samimiyetle yaptığını görüyor ama içinde de sen çoğu hissi tutkuyla yaşayan bir insansın. Çünkü tutkuyla yaşamayacağın şeyi zaten hayatına almıyorsun genelde. Bence bu büyük bir başarı bu arada. Yani böyle olsun diye bir şeyler almıyorsun. Yani o varsa hayatında zaten o çok özenle ve tutkuyla yapıyorsun genelde. Bence de çoğumuzun hayatında ulaşması gereken bir seviye bu. Bir kez daha takdir etmiş olayım seni bak şimdi böyle.
Teşekkür ederim. Duygulandım. Evet yani şöyle gerçekten çok teşekkür ederim. Ben tabii ki bu bölüme hazırlanırken kendime şeyi sordum. Sen tutkuyla ilişkisi nasıl bir insansın? Tutkulu biri misin diye insan düşünüyor. Öyleyim sanırım. Yani gerçekten böyle bir sen tabii dışarıdan bakan biri olarak daha şey söyledin. Gerçekten hayatta böyle bir şeylere hayatımda yer açıyorsam genelde böyle bir gerçekten tutku duyuyorsam açıyorum ve geniş geniş yerler açıyorum. O yüzden çok fazla şeye ve insana da yer açmıyorum ve bu yüzden de arkadaşlarım tarafından sıklıkla eleştirilen biriyim. Yani ama açtığım yerler kocaman olduğu için çok fazla şeye yer açamıyorum. Ama evet yani uykusuzluktan falan ölsem de mesela kitap okumaya duyduğum ihtiyaç aslında bir tür arzudan kaynaklanıyor. Böyle bir yeri var. Yani böyle kişiliğimin böyle bir tarafı var, farkındayım bunun. Ya bir de şöyle bir şey var. Buradan seni dinlerken aklıma şey geldi. Proust'un Swanların tarafında şöyle bir şey söylüyordu tutkuyla ilgili. Tutku tıpkı içimizdeki geçici ve farklı bir kişilik gibi diğer kişiliğin yerini alır ve onun daha önce kendini ifade etmekte kullandığı değişmez işaretleri yürürlükten kaldırıverir. Tutkuların özellikle yani böyle şimdi benimki mesela biraz daha artık yerleşik bir şey. Yani hayatımda bir yeri almış şey ama özellikle karşımızdaki insana duyduğumuz cinsellik tarafı olan tutku gerçekten de insanın kişiliğini dönüştürebilen kudrette ve daha önce Proust'un dediği gibi kendini ifade etmekte kullandığı değişmez işaretleri yürürlükten kaldırır. Dolayısıyla insanın kendisiyle yabancılaşmasına sebebiyet veren ve bu yüzden acı çektiren ve bu yüzden ürkütücü olabilen bir şey. Ve bir de mesela yine bir Carlos Fuentes'ten üstüne bir alıntı yapayım Diana kitabından. Derin bir tutku yaşamak fırsatı çıktığında genelde bunu kullanmayız, geçiştiririz, aptallaşırız, kimi kez körleşiriz. Oysa belki de girişebileceğimiz en doyurucu, en harika ilişkidir o. Şimdi bunun böyle bir tarafı var. Yani evet dengede ve stabil olmayı çok önemsiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Benim de mesela sen gayet iyi biliyorsun dengemi bozan, ayarımı kaçıran şeyler genelde büyük tutkular oldu bugüne kadar hep. Özellikle böyle zatensel tutkular. Böyle ya ben iyiydim ne oldu şimdi bir anda bütün şaftım kaydı durumu ve yönetmekte güçlük çekiyorum. Ve fakat bir taraftan da mesela hiçbir zaman da kaçmadım bugüne kadar bu tür şeylerden. Yani acı çekmeyi göze alarak çok riskli bir işe girişiyorum. Bu kadar ayarımın bozulması normal değil duygusunu bile bile onların peşinden gittim her zaman. Hiç de pişman olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası bugüne kadar. Zırıl zırıl ağladığım, Allah'ım yapamıyorum, dayanamıyorum dediğim anlar şimdi dönüp baktığımda dahi bir pişmanlık duymuyorum. Tutkunun bedenle ilişkisi üzerine konuşalım bence biraz. Hem bedenden doğan bir şey hem bedeni dönüştüren bir şey çünkü. Yani çok fiziksel bir şeyden bahsediyoruz. Belki de bu tür kavramların en fizikseli hem doğuşu hem etkileri itibariyle bayağı vücudu değiştiren bir şey tutku. Hani hem hormonal olarak değiştiriyor hem de bayağı böyle vücudumuzla ilişkimizi dönüştürdüğü için ne bileyim yani çok zayıflamanıza falan dahi sebebiyet verebilecek. Yani böyle fiziksel şeyimizi tamamen değiştirme kudretine sahip bir şeyden bahsediyoruz. Belki biraz buradan devam edebiliriz.
Sanırım bu kadar böyle akıl dışı olarak nitelendirilmesinin sebebi de bu. Fizikselle o kadar etkileşim içindeki ya da fizikseli o kadar bir şekilde harekete geçiren bir şey ki tutku. O yüzden de tutkularını sizi ele geçirdiğinde aslında akıldan uzaklaşırsınız ve o bedeniniz sizi ele geçirir gibi bir tarafı var. Ama bedeninizin sizi ele geçirmesi her zaman o denli kötü sonuçlar doğurur mu? Belki birazcık ona bakmak lazım. Yani bizim şimdi bu çok tartışılan bir konu var şu anda çok Instagram'da önüme düşüyor son zamanlarda. İlkokul seviyesinde çocuklara fizyoterapi dersleri konulması yönünde bir psikolog öneride bulunmuştu. Benim de böyle çok sevdiğim ve düşüncelerini her zaman doğru bulduğum biri değil ama yaklaşım açısından şu anlamda bir nokta doğru buldum. Yani biz bedenimizden o kadar kopuk yaşıyoruz ki çocukluğumuzdan itibaren bize bu çok öğretiliyor. Yani farklı farklı açılardan çok fazla öğretiliyor. Yani zaten bir kadın kısmını ayrı tutuyorum. Yani kadın bedeninin ne kadar kadınların o tensel ihtiyaçlarından ve tensel arzularından ne kadar aslında uzaklaştırılarak büyümeleri hariç genel olarak bir de bizim eğitim sistemimizde çok zihne yönelik bir eğitim var. Yani çok sınav odaklı Ben mesela çocukluğumda gerçekten işte benim dönemimde bir de o ilkokuldaki o sınavın kaldırılması şeyi vardı. Yani oraya kadar gerçekten bütün beden derslerimizin iptal edilip hep böyle matematik yaptığımız bir şey vardı. Bu tabii benzerdir.
Benzer ama ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Öğretim hayatım boyunca hayatımda bir kere karne notu, sınavları geçiyorum. 3 getirdim bir kere, tek bir kere 3. Beden eğitimi ders ortaokulda. Yani bayağı yapamadım ben onu. Yani o ilişkiyi kuramadım bedenimle ve olmadı yani. Hep 4-5, bir adet 3'üm var, o da beden eğitimi dersi. O, ya ortaokul ya lise de olabilir, lise galiba. Bunu belirtmek istedim burada.
Tam olarak bu benim de bu arada çok benzer. Yani ya yapılmıyordu o beden dersleri bir şekilde işte böyle küçük bir yerde falan bir işte tanıdık falan babamın arkadaşı bir şekilde beni oradan sıyırıyorlardı beden eğitimi derslerinden. Ama zaten hani oradaki şey yani bu çocukların işte nasıl oturup kalkacağımızdan nasıl nefes alacağımızı bile aslında unutmuş bir çağda yaşıyoruz. O yüzden de bu bedenle bağı kurmak, onu en baştan doğru inşa etmek ya da belki de o bağı hiç kaybetmemek. Çünkü aslında biz doğduğumuzda o denli de tabii ki her ne kadar evrimsel olarak belki gitgide kayıpla doğuyorsak da yani çocukken aslında yaptığımız bir sürü hareketi bir süre sonra yapamaz hale, hissedemez hale geliyoruz. O yüzden oradaki o tutkunun en temeldeki yani o en başa dönersem o içimizdeki o bizi her gün yeniden var olmaya iten, her gün yeniden nefes almaya iten tutkuyla o hazla, o şehvetle bağımıza böyle bir daha dikkatli bakmamız lazım. Ve oradan böyle bir utanç hissi çıkarmamak lazım. Yani özellikle kadınlar için söylüyorum. Hani erkekler de bir tık daha konuşulabilir tabii bu durum ama kadınlar da böyle çok yeni yeni bunları böyle konuşabilir hale geldik. Bunun peşine düşebilir hale geldik. Daha böyle bir red, daha kendini saklamak üzerinden inşa ettiğimiz bir kadınlık vardı. O yüzden de böyle bu değerli hissi hep böyle bir tarafımızda, yanı başımızda, içimizde tutmak lazım.
Bir paragraf okuyacağım ama onun öncesinde bu söylediklerin bana işte şeyi düşündürdü. Uzun süredir bizi destekleyen Doku Klinik. Aslında onların işi de bedenle. Bu kadar beden üzerine konuşunca onları da bir de bu çerçevede almış olalım. Ya bize sundukları desteği çok kıymetli buluyoruz. Önce onu söyleyeyim ben. Hakikaten farkındaysanız ne içeriklerimizde çok adları geçiyor. Estetik üzerine odaklanmış bir hastanemsi bir klinik burası aslında. Kocaman bir yer ve Şişli'de. Ve buradan böyle bir müşteri edinmek falan gibi bir dertleri de yok aslında. Zaten biz de o çerçevede konuşmuyoruz. Ama hani birileri buradan onlardan haberdar oluyorsa ne mutlu. Çünkü bizi çok etkilediler. Daha önce çeşitli kerelerde bahsettik. Ve aslında onların işi de tam olarak bu bedene duyduğumuz tutkuya dair bir şey. Bedenimizle oynamayı bu anlamda mesela seviyoruz hepimiz. Yeni yeni aslında bu da. Belki bu da böyle bedenle kurduğumuz ilişkinin biraz daha konuşulabilir olmasıyla bu estetik meselesi de daha görünür ve konuşulabilir ve tercih edilen bir şeye dönüştü. Sonuçta evet yani beden bizim evimiz ve onun içinde kendimizi iyi hissetmek çok çok çok kıymetli bir şey. Ve ben hani bunu daha önce de söyledik. Herkesin birbirinin kopyası olmaması şerhini düşerek insanın o bedende kendini daha iyi hissetmesi için zaman zaman müdahalelerde bulunmasını da çok anlaşılır buluyorum. Ve aslında da işte bu ilişkiyi sağlam tutmak için de gerekli dahi olabileceğini düşünüyorum. Buradan bir uzun paragraf okuyacağım. Carlos Fuentes'in dediğim gibi yani bölümün sonunda göreceksiniz kitaplarını sayarken bir delilik yaşandı orada. Ama onun bedenle ve tutkuyla ilişkisi gerçekten bence çok başka. Edebiyattaki en kuvvetli ilişkiyi kuruyor. Bir diğer Meksikalı yazar Octavio Paz şöyle bir şey yazmıştı Fuentes'in edebiyatıyla ilgili. Bence bu aslında hepimiz için edebiyattan bağımsız böyle bir varmamız gereken bir nokta gibi geliyor. Okuyorum, oldukça felsefik bir paragraf bu. Fuentes'in dünyasında gövdenin temel bir işlevi vardır. Soğuk, sıcak, insanın sabrını tüketen cinsel istek, yorgunluk, hemen bastırılmayı bekleyen doğrudan ve aceleci duygular ve en ince, en karmaşık olanlar. İstek ve hayal, coşku ve yanılsama alaşımları, yanlışları, sezgileri. Cinsel duygu ve onun azgın yoldaşı imgelem en başta gelir. Fuentes için kadın ve erkek yalnızca arzunun iki basit iz düşümü değil, suç ortağı ve düşmanlarıdır. Hayalet gövdeden daha az gerçek değildir. Hayalet canlanır, ona dokunuruz, o da bize dokunur, bizi yırtar. Gövde gerçektir ve bize verdiği açımlama hayvansal ya da tanrısal, insanlık dışıdır. Bizi bizden koparır, bir başka, daha bütün bir hayatın ya da ölümün kucağına atar. Gövdeler duyarlı hierogliflerdir. Her gövde bir erotik eğretilemedir ve bütün eğretilemelerin anlamı hep aynıdır, ölüm. Bence bu acayip bir paragraf ve yani üzerine her bir cümleyi tek tek konuşabiliriz. Ama işte asıl buradaki mesele birkaç yerinden alabiliriz. Yani bir suç ortaklığı, tutku da bence bir paylaşılan tutku bir suç ortaklığıdır. Çünkü tutkunun işte suçlu bir şey olabileceğini öğrendiğimiz için, ama suç ne kadar ürkütücü bir şeyse suç ortaklığı da o kadar teskin edici bir şeydir. Oradan kurulan bağ çok kuvvetlidir. Ve bu gövdenin duyarlı bir hiyeroglif olması ve her gövdenin bir erotik eğretileme olması ve tabii ki bunun ölümle ilişkisi. Yani haz, sen mesela depresyon için söyledin. Haz bence ölümün de tam karşısına duruyor ve bunu terapistim söylemişti. İnsanların akut yas dönemini atlattıktan sonra çok yüksek bir cinsel arzu duymasının çok sık rastlanan bir şey olduğunu. Çünkü ölümün karşısında insan hayatta olduğunu hatırlamaya ihtiyaç duyuyor ve arzu, haz, tatmin, tutku insana en çok yaşadığını hissettiren bütün duyargalarını açmasını sağlayan şeyler. Dolayısıyla yani böyle hani o korktuğumuz, kaçtığımız, işte utanç verici duyduğumuz tutku gerçekten de hayatta olduğumuzun bize en somut hatırlatıcısı. Yani nefes almak gibi bir şey. Dolayısıyla oradaki ilişkide daha cesur olmak gerektiğini inelemek ihtiyacı duyuyorum bu paragraf ışığında ve tabii ki bedenle kurduğumuz ilişkide de daha cesur olmak gerekiyor aynı bağlamda.
İzninizle Eylül Hanım, bir Amin Maruf'tan ben de bir alıntı yapmak istiyorum. Alanınıza giriyorum müsaadenizle, ama onun şöyle bir sözü vardı. Zamanın iki boyutlu olduğunu söylüyor ve diyor ki zamanın uzunluğunu güneşin seyri belirler, derinliğini ise tutkular. Gerçekten de öyle. Yani zamanın akışı konusunda tabii ki doğanın esiriyiz, ama o zamanı nasıl yaşadığımız, nasıl adlandırdığımız, ne tatlar aldığımız ve ne kadar iz bıraktığımız belki. Orada gerçekten belirleyici olan şey tutkularımız. Burada da tabii ki belki birazcık evet çocukluğu da hatırlamak ve genelde orada çocukluktaki çünkü tutkularımız yaşamımızın bence önemli anlarında belirleyici oluyor. Onları böyle bazen yok sayıyoruz, bazen bastırıyoruz, bazen böyle hayatın akışında. Orada kalıyor yani o. Ama mesela ben kendi oğlumun dünyaya baktığımda çok merak ediyorum. Şimdi böyle bir kuşlarla ilgili bir tutkusu var dünyanın. Muhtemelen birçok kişi biliyordur bu podcast'i dinleyen. Tabii ki yani hani böyle bir hayatı boyunca mesela kuş gözlemcisi olmasını beklemiyorum, ama belki de bekliyorum. Bir yerden ona benzer bir şeyin çıkacağını, hayatına nüfuz edeceğini düşünüyorum. O yüzden de bu tutkuları beslemek ve desteklemek çok kıymetli.
Çok katılıyorum. Dünya şu ana kadar gördüğümüz 3 senelik performansında derinleşmeyi bilen bir çocuk. Siz de buna izin veriyorsunuz tabii. Ya tamam artık gibi bir yerde durmuyorsunuz. Herhangi bir konuya merak saldığında. Bunun onun hayatının ilerleyen dönemlerinde başka şeyleri, yani hayat boyunca kuşlara tutkun kalacağını zannetmiyorum ama tutkuyu öğrenmesini sağlıyor ve bu gerçekten de çocuklukta öğrenilince çok şey değiştiren bir şey ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben de. Ya şöyle birkaç bir şey var, aldığım notlara bakıyorum. Ya tutkunun insanı çok gerçekten şey yapan bir tarafı var. Nasıl diyeyim, böyle bir büyülü bir hale etrafına sarıp sarmalıyor. Bunu mesela yine Carlos Fuentes'in Diana'da şöyle bir şey söylüyordu bir aldatma hikayesinin üstüne. Şöyle diyordu: kıskançlık aşkı öldürüyor ama arzuya hiç dokunmuyor. İhanete uğrayan tutkunun gerçek cezası bu. Aşk kavlini bozan kadından nefret ediyorsun ama onu arzulamaya devam ediyorsun. Çünkü ihaneti onun tutkusunun bir kanıtı. Yani burada böyle bir şey var. Hani siz onda tutkuyu sevdiniz ve o tutku başka birine yöneldiğinde de yönelebilir. Tutkulu insanlarla beraber olmanın böyle bir riski vardır. Aslında tam olarak vazgeçemiyorsunuz çünkü duyduğu tutkunun ispatı aslında sizin canınızı çok acıtan şey. Yani tutkunun riskleri ve dehşeti demişken, yani dehşetli bir tarafı da var. Mesela yine Octavio Paz Fuentes için erotizm dehşetten ayrılamaz ve Fuentes dehşette kendini aşar, erotik ve grotesk diyordu. E tabii ki yani böyle bir dehşetsiz bir şey olarak tanımlamak tutkuyu her türlüsünü çok dehşetli yerlere götürebilir. En tabii ki en dehşetli yerlere götürme potansiyeli olan da o bedensel tutku. Var mı söylemek istediğim bir şey? Bir şey daha okuyacağım. Ondan sonra artık kitaplara geçebiliriz ve filmlere diye düşünüyorum.
Geçeriz yavaş yavaş. Sadece şunu düşünüyordum sen konuşurken. Aslında tutkunun bir ne kadar da coğrafyası ve dili olduğunu. Yani böyle bir hep işte Meksika, İspanyolca, Portekizce falan işte ne bileyim aileden ve daha soğuk konulardan konuşurken hep kuzey edebiyatına gitmişken aslında ne kadar da böyle bir coğrafyayla ve dille ilişkili olduğunu düşündüm.
Aşırı haklısın. Yani geçen hafta manipülasyon konuşurken sürekli Kuzey Avrupa ve Almanya'da falan dolaşırken şu an kendimizi apansız sıcak coğrafyalarda bulduk. Bu arada üstüne başka bir şey konuştuğumuz için Amin Maluf alıntısı muhteşemdi. Ben hatırlamıyorum o cümleyi. Gerçekten çok çok doğru. Zamanın akışını dönüştürme gücüne sahip bir şey Tutku. Tam şöyle bir şey okuyacaktım. Bir başka Meksikalı yazarın çok güzel bir pas atmış oldum bana bilmeden. Tutku'nun dille, sözle, ifadeyle ilişkisine dair. Bu da Alberto Ruiz Sanchez'in, Meksikalı yazar, 9 kere şaşkınlık kitabından bir cümle. Orada bir hayali kent anlatıyordu, Mogador diye. Çok böyle okumadan anlaşılabilecek bir yer değil. Çok böyle çok fantastik ve çok güçlü yazılmış bir metin çünkü. Orada şöyle anlatıyor. Orada çok tutkulu bir kent burası. İnsanların bedenleriyle ve tutkularıyla çok barışık olduğu bir yerden bahsediyor. Ve şöyle diyordu. Mogador'da en müstehcen, güçlü ve esaslı cinsel organın ağız olduğu düşünülür. Ağız tutkuları serbest bırakır, dokunur, ıslatır, ısırır, söyler. Bedenin diğer hiçbir bölümü ötekinden alıp verme ve en samimi korkularıyla en plansız zevklerini açığa çıkarma şansına sahip değildir. Ağız geriye kalan her şeyi bir metafora, bir taklide, bir ağız imgesine dönüştürerek birbirini seven bedenler arasında hüküm sürer. Bu ilkel limandaki en önemli şeyler ağız sayesinde dünyaya gelip dünyadan göç eder. Bu yüzden de Mogador'daki sözler aşk eyleminin merkezi olarak kabul edilir. Özen gösterilir, hazla tüketilir, saklanır ve nazikçe bahsedilir. Bence Tutku üzerine konuştuğumuz bu bölümün bir ağız övgüsüyle, böyle bu alıntıyla tamamlayalım istedim. Gerçekten de ağız hem tutkuyu serbest bırakma sözle, hem de öpmek, dokunmak, işte ısırmak, söylemek buradaki şeylerle, bir sürü işleviyle böyle tutkunun bedenimizdeki en somut görünür hale geldiği organımız sanırım. Ve buradan da yola çıkarak tutkuyu daha çok konuşmamız gerektiğini, hem kendimizle hem başkalarıyla ağızdan dışa çıkmasına müsaade etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve buradan sanırım filmlerinize geçebiliriz Tuğçe Hanım.
Evet efendim, filmlerimizi sayayım. İlk filmimiz bir Çiğdem Vitrinel filmi, fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. Burada böyle Lacan'cı bir açıdan tutkuyu aslında böyle bir adım adım ele alıyor ve oradaki böyle tutkuya yaklaşımı Lacan'ın işte böyle bir aşk, nefret, cehalet diye üç tutku tanımlar. Buradaki cehalet bu arada aslında Türkçe'de tam olarak bilmezlik, bilebilmenin zıttı olarak tanımlayabiliriz. Buradan böyle bir hani bir, bence mükemmel bir film değil ama tutkuyu anlamak ve bir taraftan da bir kitap uyarlaması zaten. O yüzden böyle izlenebilir.
Üstelik de içinde bir belediye başkanı oynuyor.
Var.
İçinde belediye başkanının oynadığı kaç sinema filmi bulabilirsiniz?
Doğru. Çok haklısınız. Bunu tutmuştum. Sen tutmadın. Yeri geldi söyledin. Lars von Trier'in Karanlıkta Dansı bir diğer filmimiz. Burada da böyle Björk'ün inanılmaz performansıyla gerçekten o tutkuyu adım adım hissettiğimiz mükemmel bir filmdir bu. Bir diğeri Kieślowski. Aşk üzerine kısa bir film. Burada da tutkusunun peşinden giden bir adamın aslında yani onun hayatını ele geçirişi ve bütün hayatını onun etrafında döndürüşü üzerine bir film bu. Çok iyi bir film. Bir de buraya böyle bir tek tek filmlerini saymayacağım ama Almodóvar genel yazacağım. Bence tutkuyu en iyi anlatan yönetmenlerden biridir. Bence her filminde böyle o buram buram yani işte az önce bahsettiğim dil ve kültürle olan ilişkisinden de sanırım ben böyle o İspanyolların halinde tavrında gerçekten böyle çok tutkulu böyle o yaşama isteklerini buram buram hissettirdiklerine dair bir şey seziyorum. Zannediyorum biraz da bu yüzden öyle hissediyorum. Bir de Almodóvar filmleri genel olarak burayı bırakayım.
Çok haklısın. O zaman ben de genelimle başlayayım. Carlos Fuentes'in Her Şeyi diye not etmiştim ben de. Gerçekten de yani şöyle bir kitaplarına baktım ve birkaç isim yazdım. Sonra da bıraktım yazmayı ama yazdıklarımı okuyayım. İnez'in Sezgisi, Deri Değiştirmek, Terra Nostra, Diana, Artemio Cruz'un Ölümü, Koca Gringo. Daha da gider. Yani bütün kitaplarında bence çok tutkuyla yazan bir yazar ve dolayısıyla da yazdığı her şeye sinmiş bir tutku var. Carlos Fuentes bence tutkunun gerçekten kitabını yazıyor gibi bir rezil ifade kullanacağım ama gerçekten öyle. Yani tutkuyla ilişkisi çok başka. Meksika'dan devam edeyim. Az önce bir alıntı okuduğum Alberto Ruiz Sanchez'in Mogador Beşlisi kitabının ilk ikisi dilimizde yayınlandı. Umuyorum devamı da gelecek. 9 kere Şaşkınlık ve Havanın Adları. İkisi de muhteşem, tutkuyla ilgili acayip metinler bence. Ardından tabii ki burada anmak gerekir ki Annie Arnaud'un Yalın Tutkusu. Küçücük bir kitap ama tutkunun çalışma dinamiklerine ve insanın bedeninde ve ruhunda yaptığı değişikliklere dair çok şey anlatıyor. Yine Fransa'dan gideyim, devam. Bence Marguerite Duras'ın Hiroşima Sevgilimi de oradaki sevişme sahneleri ve o iki insanın birbirine duyduğu o kısacık andaki tutku ve muhteşem anlatılmıştı. Henry Miller'ın Amerikalı yazar, aslında bütün kitapları o da çok tutkulu bir yerden yazan biri ama ben Uykusuzluğu okudum en son, onu burada anmak istiyorum. O da tutkuyla ilişkisini orada çok kuvvetli anlatıyor. Ve Henry Miller'ın iyi arkadaşı olan Lawrence Durrell tabii ki. O da kitaplarında tutkuyu bence muhteşem anlatıyor. Ben Justin'i yazdım buraya. Ama gerek İskenderiye dörtlüsünde gerek Avignon beşlisinde tutkuya dair, hazza dair çok fazla şey var. O da burada dursun. Benim kitap listemde böyleydi. Efendim çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Destekçimiz Doku Kliniğe de bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Kendilerinden bolca bahsettik zaten beden meselesi üzerinden. Tekrar iyi bayramlar dileyelim. Önümüzdeki hafta yine böyle ilişkiler ekseninde yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.